Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetulil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyiden Evveline vel Ahirin. Veselamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistan'ı 27. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hayırlara vesile olması dileğiyle özet vermeden yine kaldığımız yerden konumuzu sizlerle paylaşmaya devam edelim inşallah. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz radıyallahu anha Resulullah Aleyhisselam'ın hizmetine can atarken onun sevgili kızlarını asla ihmal etmiyordu. Onun sevgili kızlarını da asla ihmal etmiyordu. Daha doğrusu Resulullah Aleyhisselam'ın yakınlarının hepsiyle çok güzel bir iletişim ve uyum içindeydi. Her şey güzel giderken ve dünya dünyalığını yaparken yeni bir hüzün dalgası başlamıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili kızlarından yaş olarak en büyük kızı Hazreti Hatice annemizin emanetlerinden biri Hazreti Ebul As bin Rebi'nin sevgili Zeynep'i hastalanmıştı. Şimdi iki Zeynep'ten karşı karşıyayız, karıştırmayalım. Ben o yüzden Resulullah'ın kızına Zeynep Sultan deyimini kullanacağım. Biz de Zeynep binti Cahş annemizi paylaşıyoruz. Zeynep Sultan, İslam'ın doğuşundan itibaren bütün zorlukları büyük bir özveriyle böyle omuzlamıştı. Büyük bir özveri ile çalışmıştı. Ancak hicret esnasında gördüğü kötü muamele sonucunda bir hayli yıpranmış, o günden sonra da sık sık yatağa düşer olmuştu. Çok kısa ifade edeyim. Zeynep Sultan hicret esnasında önünü kesen müşrikler tarafından devesinden düşürülmüş, hırpalanmış ve gerçekten de yıpranmıştı. Ancak işte herkes gibi zaman zaman hasta yatıyor kalkıyordu. Fakat bu sefer ağır hasta ve kalkacağı benzemiyor. Bunun farkında. Kendisi de farkında, çevresi de farkında. Sadece kendisi değil şimdi. Bu çok önemli bir ayrıntı. Özellikle kocası ve kızı farkında. Kocası Ebul As bin Rebi Zeynep'ine çok düşkündü. İslam tarihinde nadir örneklerden biridir bu örnek kıymetli dinleyenlerim. Ben o yüzden bu çalışmayı Gülün Gülleri adı altında yıllar önce yapmıştım elhamdülillah. Orada bu muhabbeti elimden geldiği kadar anlayabildiğim kadar işlemeye çalışmıştım. Şimdi Ebul As bin Rebi çok düşkün hanımına. Çok güzel bir aile hayatları var. Zeynep Sultan bunu görüyor, yaşıyor, biliyor. Kocasından çok memnun, kızından çok memnun. Ancak ölümü halinde onların düşeceği hali bildiği için onlar için üzülüyor yani. Yani ölümcül bir hasta vefat edeceğim de onlar üzülecekler diye üzülüyor. İşte buradaki nezaketi, firaseti, vefayı birçok şeyi görüyoruz. Bundan dolayı bütün gücünü kullanarak güler yüzlü olmaya çalışıyor. Şerefli kocası ve sevgili kızını üzmek istemiyordu. Fakat acılar onu hiç de yalnız bırakmıyor. Ara aman vermeden şiddetini gün geçtikçe artırıyordu. Öyle ki dayanılmaz bir hale gelmişti. İşte böyle ağır hastalığı esnasında Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz sık sık geldiği gibi yine ziyaretine gelmiş Hazreti Zeynep'in. Onun bu halini görünce o da son derece üzülüyor tabii. Ama Hazreti Zeynep'in artık hangi yolculuğa çıkacağını o da görüyor. Yapacak bir şey yok. Hazreti Ümmü Kulsum ile Hazreti Fatıma da emektar ablalarını mümkün olduğu kadar yalnız bırakmıyorlar. Büyük bir incelikle hizmetini yapıyorlardı. Fakat şerefli eniştelerinin perişan halini gördükçe Nazen'in yürekleri dayanmıyor, gizliden gizliye gözyaşı döküyorlardı. Şimdi aklınıza gelebilir kıymetli dinleyenlerim. Zeynep Sultan rahatsız ölüm döşeğinde. Ümmü Kulsum geldi, Hazreti Fatıma geldi. Dört tane kızı var Resulullah'ın, Hazreti Rukiye niye gelmedi diye düşünebilirsiniz. Zeynep binti Cahş annemiz geliyor da o niye yok diye düşünebilirsiniz. Hazreti Rukiye radıyallahu anha Bedir Savaşı'nın hemen ardından vefat etmişti. O yok. O yüzden burada boşluk kalmasın diye ekstra bunu söylemiş olalım. Tabii Peygamberimiz Aleyhisselam başta olmak üzere sevgili annelerimiz ve diğer bütün hanım sahabiler de bu nadide çiçek için ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat Zeynep Sultan'ın ömür takviminin bitmek üzere olduğunu anlıyorlardı. Hani şimdi öyle çok yaşarız, görürüz. Yani insanlar belli bir hale girince yolcudur diye biliriz, düşünürüz, görürüz yani. Onlar da bunun farkındalar tabii. Son nefesine kadar sevgili Zeynep'in başı ucundan ayrılmayan Ebul Asmin Rebi sevgili eşini kaybedince birden düşüp bayıldı. Koskoca adam sevgili eşin ölümüne dayanamamış dağ gibi yıkılıp düşmüştü. Bu ona olan sevgisinin bir sonucu tabii. Ebul As o hale gelmişti ki bütün herkes öleni bırakıp ona yönelmek zorunda kalmışlardı. Hatta sevgili kızı Umame bile. Şimdi evi düşünün. Hastamız var. Hastamız can çekişiyor. Başucundayız. Büyük bir hüzündeyiz. Vefat ediyor. Hemen sonra yani bir düşünün o sahneyi, adam düşüp bayılıyor. Öleni bırakıyorlar, bayılana millet yöneliyor. Ya. Zeynep Sultan radıyallahu anha daha 30 yaşına yeni girmişti. Ardında sevgi ve muhabbet nasıl yaşanır? Bu destanın en güzel örneğini yaşayıp örnekliği miras bırakarak sevgi ve muhabbetin asıl sahibine kanat çırpmıştı. Şimdi alırım ayeti kerimeleri, hadisi şerifleri, sahabi tabloları, birçok şeyi önüme koyarım. Aile sevgisi ve muhabbeti üzerine bu güzel radyo mikrofonlarından çok şey söyleyebilirim. Bunu herkes söyler. Siz de radyolarınızdan ya da nereden dinliyorsanız bilgisayarınızdan, telefonunuzdan rahatça dinleyebilirsiniz. Ancak işte yaşamaya sıra geldi mi problem burada. İşte Zeynep Sultan bir aile içerisinde uyum nasıl olur? Aile sevgisi, eş sevgisi, çocuk sevgisi, işte kayınvalide, kayınpeder, diğer kardeşlerle yani bütünüyle bunu en güzel örnek bırakanlardan biridir. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz bir yandan onun ismini taşımayla beraber onur duyduğunu söylüyor. Diğer taraftan da o bambaşkaydı diyor. Zeynep Sultan için o bambaşkaydı. Evet. Sevgili annelerimiz Resulullah Aleyhisselam'ın yanındaydılar yine. Sevgili kızlarını çok sevdiklerini bildiği için hepsi biliyor. Her zamanki gibi onun yanında yer almışlar, acısını paylaşıyorlardı. Şimdi burada bir cümle kullanmak istiyorum. Yani daha doğrusu burayı az açmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Bu kullandığım ifadeyi şimdiye kadar anlattığım bütün annelerimizde aşağı yukarı aynı kullandım. Şimdi kaynakları tarayıp notlarımı alırken işte şu anda Zeynep binti Cahş annemizi paylaşmaya çalışıyorum. İşte okuyorum notlarda, alıyorum notumu. Kaynaklar diyor ki işte böyle böyle oldu. İşte Zeynep Sultan vefat etti. Zeynep binti Cahş işte sürekli oradaydı, yardım etti, hizmette bulundu. Resulullah Aleyhisselam çok üzüldü kızı vefat edince. Ona taziyede bulundu. Hiç yanından ayrılmadı. Efendim sürekli onunla beraberdi. Acısını paylaştı. Bunlar yanlış değil. Ama ben böyle okuyunca gözüm diğer annelerimizi arıyor. Ama Hazreti Ayşe annemizi okuyorum. Aynı cümle başka annelerimizi arıyor gözüm. Hazreti Ümmü Habibe annemizi, Remle annemizi, Hazreti Safiye annemizi, Ümmü Seleme annemizi, Sevda annemizi, Hafsa annemizi hangisi olursa olsun. Aynı cümle. O yüzden sanki diğer anneler orada yokmuş gibi. Hangi anneyi paylaşıyorsak onun üzerinden gidilirken ki doğrusu budur ama bu cümleyi kullanacağız. Yani Zeynep binti Cahş annemiz başından sonuna olayın içerisinde hem yaşıyor hem bize paylaşıyor hem de Resulullah Aleyhisselam'ın acılarını paylaşıyor. Ama sevgili annelerimiz ifadesiyle hepsi beraber. Evet. Hanım sahabiler Zeynep Sultan'ın Resulullah Aleyhisselam çünkü onlar talimatı vermişti. Zeynep Sultan'ın vefat ettiği malum. Efendim defni yapılacak Zeynep Sultan. Her türlü hizmetini yapıp onu hazırlayınca Resulullah'a haber verdiler. Burada bir adab cümlesini de kullanayım. Bazı kaynaklarımızda bu sahne verilirken işte şöyle yıkadılar, böyle yıkadılar, saçlarını şöyle taradılar, böyle yaptılar diye geçer kayıtlarda. Anlattığımız bir hanımsa, erkek de geçir fark etmez de yani böyle bazı şeyleri rivayet etmenin manası yoktur. Bu kaynakların bize naklettiği bilgi, böyle bir ölüm olayı karşısında nasıl hareket edeceğimizin kaynağı delilidir. Ama sohbetlerde böyle saçıydı, işte bazı şeyleri ayağa düşünmenin adaba aykırı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben o ifadeleri işte şöyle cümleyle az önce ifade ettim. Zeynep Sultan'ın her türlü hizmetini yapıp onu hazırlayınca Resulullah'a haber verdiler. Anlaşıldı. Cenaze yıkandı, kefenlenecek ya. Yani. Hani bak kefen yok. Çünkü Aleyhisselam böyle istemişti. Resulullah Aleyhisselam da elbisesini gönderdi. Bunu ona kefen yapınız dedi. Kendi elbisesini kendi kızına kefen diye gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Neticede her şey hazır, kabir kazılmış, kabrin başına geliyorlar. Şimdi burada çok zorlanacağım bir sahne var. Allah hepimize yardım etsin. Anlamak, anlatmak anlamına söylemiyorum. Başka bir şey var burada. Çok düşündürücü bir şey. Buyurun hep beraber görelim. Resulullah Aleyhisselam sevgili kızı Zeynep Sultan için kazılan kabre bir süre hüzünle bakıyor. Mezara bakıyor. Hüzünle bakıyor. Sonra aynı hüzünle mezara iniyor Aleyhisselam. Aynı hüzünle biraz orada duruyor. Oturur gibi, çöker gibi hareketler yapıyor. Biraz duruyor. Sonra hüznü azalmış olarak ve biraz da tebessümle beraber kabirden çıkıyor. Bunun sebebini soran sahabi-i kiram efendilerimize bakınız aleyhisselam ne cevap veriyor. Zeynep'e kabrin sıkıştırması ve hararetini hafifletmesini Yüce Allah'tan diledim. O da dileğimi kabul buyurup ona bunları hafifletti. Demek ki dua etmiş aleyhisselam o ara. Ama ifadeyi iyi anlayacağız. Zeynep için kabrin sıkıştırması ve hararetini hafifletmesini Yüce Allah'tan diledim. O da dileğimi kabul buyurup ona bunları hafifletti. Farkında mısınız? Dinleyin derim. Hafifletti diyor. Kabir azabını kaldırdı demiyor. O yoldan geçilecek. Şimdikiler oturmuşlar. Kabir azabı var mıydı yok muydu diye tartışıyorlar. Allah muhafaza buyursun. Peygamber aleyhisselam yani İslam davası uğruna hayatını ortaya koymuş. Her türlü cilveyi yaşamış. Yani Saliha Hanım anlamına elinden gelenin fazlasını yapmış. Buna rağmen aleyhisselam kabrine iniyor, dua ediyor ve diyor ki işte efendim Allah'tan diledim diyor. Yani kabrin hararetini, sıkıştırmasını hafifletsin diye, kaldırsın diye. Şimdi Zeynep Sultan için böyle söylenirse biz ne yapacağız acaba? Zeynep Sultan için böyle söylenirse biz ne yapacağız acaba? İşte Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz burada bize farklı bir örneklik ortaya koyuyor. Nedir o? Bunları sürekli efendim gündemde tutuyor Zeynep binti Cahş annemiz. Olayı daha sonra naklederken işte ben Zeynep Sultan'ın defni esnasında şahitlik ettim, gördüm. Aleyhisselam böyle böyle şeyler yaptı, söyledi. Öyleyse kabre hazır olma noktasında ciddi uyarılarda bulunduğunu görüyoruz. Hatta büyükler çok güzel örnek verirler. Hani bazıları vardır, erkenden kabrini satın alır, kabir yeri belli olur. Büyükler derler ki, kabir yeri, kabir satın almakla uğraşmayın. Sizi bir yer bulup defninizi yaparlar. Siz kabre hazır olun. Yani kabri hazır etmek yerine kabre hazır olun. Mezar hazırlamak yerine mezara hazır olacağız. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz yaşanan bu hadiseden sonra bize bu mesajı gözü de gönlü de dolarak veriyor. Kıymetli dinleyenler. Şimdi dünya dünyalığını yapar biliyorsunuz ve yapıyor. Yani bizim acılarımız, sevinçlerimiz, yani başımıza gelen musibetler veya büyük nimetler, bunlar her ne olursa olsun dünya yine yürüyor. Resulullah'ın hüznü var, acısı var. Ancak hayat devam ediyor ve faaliyetler aksamadan yürümesi lazım. Şimdi böyle bir yere geldik. Resulullah Aleyhisselam yeni bir sefer için ordunun hazırlanması talimatını verir vermez hemen derlenip toplanan sahabiler kısa süre içinde 3000 kişilik bir ordu oluşturdular. Hazırlanan orduyu teftiş ettikten sonra bütün herkesin önünde Resulullah Aleyhisselam bakınız ne buyuruyor kıymetli dinleyenlerim. Cihada çıkacak olan cihada çıkacak olan şu insanlara, şu orduya Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Zeyd bin Harise şehit edilirse eğer, Cafer bin Ebu Talib kumandan olacak. Cafer şehit edilirse Abdullah bin Revaha kumandan olacak. Abdullah da şehit edilirse Müslümanlar kendi aralarından münasip birini seçsinler ve onu kendilerine kumandan yapsınlar. Buyruk bu. Tabii üç kumandanı üst üste söyleyince seferin adını siz tahmin ettiniz. Ben acele etmeyeyim, az sonra söyleyeyim onu. Ama burada çok dehşet bir sahne var. Bu düşündürücü ifadeler dalga dalga yayılarak herkesi bir başka havaya soktu. Bunlar arasında biri vardı ki ortalığı karıştırmak için bu haberi bile kullanmaya kalkıştı. Hocam kim bu nasipsiz? Az sonra söyleyeceğim. Bakınız ne diyor? Fitne, fesat yayıyor ortalığa. İşte bu söz büyük bir delildir. Ebul Kasım, onlar Resulullah'a böyle diyorlardı, künyesiyle hitap ediyorlardı. Ebul Kasım gerçekten Allah'ın Resulü ise adlarını verdiği kişiler mutlaka ölürler. İsrailoğulları içinde gelmiş geçmiş elçiler böyle bir haber verdikleri zaman Allah'ın Resulü oldukları için onların bu haberleri muhakkak tahakkuk eder ve isimlerini verdikleri şahıslar muhakkak ölürlerdi. İşte şimdi bunu görecek ve onun gerçekten Allah'ın Resulü olup olmadığını anlayacağız. Ağır laf değil mi? Çok ağır laf. Gerçekten çok ağır laf. Sesini kes ey şomağızlı, yoksa kelleni uçururum. Sanırım bu cevapta kime ait tahmin ettiniz. Hazreti Ömer böyle gürleyince Numan bin Funhus adlı bu hain Yahudi kaçacak delik aradı. Bu işten vazgeçeceği yerde oradan çabucak sığışıp fitne kazanını daha da alevlendirmek için kavminin yanına koştu. Bu isimleri ezberlemeye gerek yok. Numan bin Funhus denen Yahudi bu. Böyle çirkin bir laf ediyor onca sahabenin yanında ama Hazreti Ömer her zamanki gürleyişiyle adam oradan kaçıyor. Hicretin 8. yılı Cemazeli Ula ayına girilmişti. Bunca yıldır çokça sefer çağrısı yapılmış, hazırlanan ordu büyük bir coşkuyla cihada çıkmıştı. Ama şimdi çok farklı bir durum yaşanıyordu. Resulullah Aleyhisselam üç kumandanı üst üste sayıyor. İşte Cafer'i kumandan tayin etti. Estağfurullah. Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Şehit olursa Cafer bin Ebu Talip olacak. Cafer şehit olursa Abdullah bin Revaha olacak. O da şehit olursa bir kumandan seçin diyor özet olarak kıymetli dinleyenlerim. E tabi ister istemez burada akla çokça sorular geliyor. Resulullah Aleyhisselam ne için böyle buyurdu diye akla çok sorular geliyor efendim. Evet efendim. Ordu hazırlanmış, kumandanlar tayin edilmişti. Her bir kumandan sadece vedalaşmak için değil, son bir defa daha görüşüp helalleşmek için evlerine gitmişlerdi. Ama kısa süre sonra gelip ordunun başına geçmişlerdi. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz diğer anne ve hanımlar gibi orduyu yolcu etmeye çıkmıştı. Her şeyi çok iyi gözlemleyen sevgili annemiz o anları da tarihe not düşüyor ve şöyle diyordu. Bunu annelerimizin aslında hepsi söylüyor yani. Ben de onların hakkını tekrar vermiş olayım. Çünkü gerçekten çok çarpıcı bir şey. Ne diyorlardı acaba diye şimdi düşünüyorsunuz tabii. Tarihe not düşüyor dedik çünkü. Resulullah Aleyhisselam böyle bir anda üç komutanı üst üste atayıp üçünün de şehit olacağını ilk defa söylüyor. İlk defa söylüyor. Ama burada bir şey daha var. Üç komutanı üst üste aynı orduya yani atıyor. Peygamber Aleyhisselam ve üçünün de üst üste şehit olacağını ilk defa söylüyor. Onun verdiği bu haber üzerine halk arasında ağlamayan kimse kalmadı. Ya. Niye? Çünkü hepsi Resulullah Aleyhisselam'ın boşuna söz söylemediğini bilirler. Ama komutanlar düğüne gidercesine neşeli ve coşkuluydular. Şehadet en büyük rütbe malum. Şehit için belki kolay gibi, kolay demiyorum ama. Fakat şehit aileleri için çok zor. Değil mi efendim? Çok zor. Üç büyük kumandan liderliğiyle 3000 kişilik İslam ordusu nereye efendim? Mute. Evet. Şimdi yerini söylemiş olduk. Mute istikametine doğru yola koyuldu. Mute istikameti. Yola koyuldular. Mute çok uzak tabii Medine-i Münevvere'ye. Çok uzak. Ashab-ı kiram onların ardından dua ediyorlar tabi. Zeynep binti Cahş annemiz ile beraber bütün annelerimiz bu üç kumandanın evlerini ziyaret ettiler hemen. Ama onlara Allah kavuştursun diyemediler. İşte zor burada. Görüp anlayabildikleri kadarıyla onlar da teslim olup kabullenmişlerdi. Onların bu hali karşısında gözyaşlarını tutamayarak hemen evlerine döndüler. Şimdi bizim konumuz Mute Savaşı ya da bütün İslam tarihi değil. Zeynep binti Cahş annemizi paylaşmaya çalışırken yani birkaç sahnecik, birkaç kelimecik bile olsa annemizin de içinde olduğu sahneleri seçerek sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Aradan uzun bir süre geçti. Yani ordu şu kadar yol gitti ta Mute'ye, Ürdün'e yani Medine'den Ürdün'e. O civara gelecek. Orada işte şartlar değişecek. Durum değerlendirmesi yapılacak. Sonra savaşılacak. Sonra geri dönülecek. Varın ayları sayın siz. Bu arada Medine'de çokça icraatlar yapıldı. Netice itibariyle kurulu düzen yürüyordu. Mute Savaşı İslam tarihi kaynaklarına altın harflerle geçmiş çok büyük bir savaş olup aynı zamanda Mute Destanı olarak da anılmaktadır malum. Sevgili annelerimiz Zeynep binti Cahş annemiz de içinde. Günlerin birinde Resulullah Aleyhisselam'a çok üzgün çok üzgün bir şekilde gördüler. Sahabiler de fark etmişler ama bir şey soramamışlardı. Sonra bu üzgün hali geçip mübarek nur yüzünde hüzün, sevinç karışık bir huzur görüldü. Hüzün, sevinç karışık bir huzur. Diğer annelerimiz sormaya cesaret edemezlerse de Ayşe annemiz soruyor. Ey Allah'ın Resulü, sende gördüğümüz bu hüzün bizi de derin bir üzüntüye sokmuştu. Ama şimdi gördüğümüz sevinç hali bizi de sevindirdi. Önce hüzünlenip sonra seni sevindiren nedir ya Resulallah? Soruyor. Ayşe annemiz bu soruyu sorduğunda diğer annelerimiz ile beraber sahabiler de dikkat çekip hemen yanlarına gelmişlerdi. Resulullah aleyhisselam önce sevgili annemize sonra da ashaba bakarak bakınız ki ne buyurdu. Ben de görmüş olduğunuz ve beni hüzün içinde bırakan şey Mu'te'ye gönderdiğimiz ashabımın şehit olmalarıydı. Bendeki bu hal onları cennette karşılıklı tahtlar üzerinde oturmuş kardeşler olarak görünceye kadar sürdü. Şehit kardeşleriniz şimdi cennetteler. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Ashabın cevabı hep bu olmuştur. Zeynep annemiz de içlerinde olmak üzere ashab-ı kiram sefer öncesi verilen talimat ile malumat ışığında böyle bir şey zaten bekliyorlardı. Fakat yine de çok üzüldüler tabii. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam şehit ailelerini birer birer ziyaret ederek taziyelerde bulundu. Burada çok farklı sahneler yaşanıyor. Ancak bu sahnelerde Zeynep binti Cahş annemizin ziyade Ayşe annemizin rivayetleri çok meşhurdur. O yüzden konumuz Zeynep binti Cahş annemiz olsa da rivayet ile meşhur olan Ayşe annemizin yaptığı rivayeti sizlerle paylaşacağım. Çünkü annelerimiz de ondan beraberler o anda. Resulullah Aleyhisselam mescitte oturuyor. Ben de onu görebildiğim bir şekilde odamızın kapısı önünde ona bakıyordum diyor Ayşe annemiz. Şehit aileleriyle beraber bazı kadınların da toplanıp ağladıklarını biliyorduk. Ağlaşıyorlar. Bu arada bir adam Resulullah Aleyhisselam yanına gelip kadınların aşırı derecede ağlaştıklarını, onları susturmadıklarını söyledi. Onları susturamıyoruz diyor. Resulullah Aleyhisselam hafif kızmış olarak adama döndü. Git onları sustur diye emretti. Adam gitti ama az sonra geri dönüp aynı şeyi bir daha söyledi. Resulullah Aleyhisselam da aynı emri verdi. Bu sahne 3 defa tekrar etti. Ben de olduğum yerde kızarak o adamın kendisine verilen vazifeyi yapamayışını kınadım. Ama çıkıp da bir şey söyleyemedim. Ailemiz bizi böyle yetiştirdiği gibi Resulullah Aleyhisselam'dan da böyle görüp öğrendim. Sonra diğer kapıdan çıkıp giderek hanımları susturdum diyor Ayşe annemiz. Şimdi hadise nedir? Burada atlamamak gerekiyor hadiseyi. 3 kumandan var şehit. Ama çokça da şehidimiz var. Tabii şehit aileleri ağlıyorlar. İşte şimdi mesela haberlere yansıyor, görüyorsunuz. Şehit getiriliyor, işte kabri belli, yeri belli ama ta Mu'te nerede, Medine nerede, yani Medine nerede, Ürdün nerede düşünün. Şehitler şehit oldukları yere defnediliyorlar. Yani bu hanımsa, yani adamın karısıysa kadın gidip kocasının mezarını, oğlu kızıysa babasının mezarını, efendim babasıysa evladının mezarını bile göremiyor. Yani bu kolay bir şey değil. Ona ağlıyorlar bunlar daha ziyade. Ama Ayşe anne gidiyor onları susturuyor. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz, efendim, Ayşe annemizin böyle birçok konuda hepimizin önünde olduğunu hep görürdük demekten kendini alamıyor mübarek. Neticede sevgili annelerimizin hepsi Resulullah Aleyhisselam ile birlikte tekrar tekrar defalarca şehit ailelerine ziyarete gidiyorlar, taziyede bulunuyorlar ve onlara moral veriyorlardı. Efendim, o ziyaretlerde neler yaşanıyor, nasıl ziyaret ediliyor, şehit ailesine neler söyleniyor? Bunlar da kaynaklarımızda çok özet olarak geçiyor. Yani normal bir ölüm, hastalık, kaza, yatak, her neyse ölüm yani. Gidildiği zaman işte inna lillah ve inna ileyhi raciun deniyor önce. Ayet-i kerime okuyoruz. Ondan sonra böyle başın sağ olsun gibi böyle çok içi boş laflar etmek yerine Allah sabırlıklar versin. Böyle çok fazla böyle üzüntü, ağlamalar varsa Allah sabırlıklar versin. Biraz daha tahammülleri varsa Allah sabrınızı artırsın. Allahu Teala onu orada, bizi burada mahcup eylemesin. Hepimizin gideceği yer orasıdır. Cenab-ı Hak şu dünyada ameli salih ile yaşatsın. İmanı kamille canımızı alsın. Hepimiz oraya gideceğiz. İşte Zeynep binti Cahş annemiz bu ifadelerle sadece bu üç komutan değil, diğer şehit ailelerine de birer birer gidip böyle taziyelerde bulunduğunu kaynaklarımız bize ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar efendim. Tabi üst üste geliyor bazı şeyler. İşte bu uzun soluklu yolculuk, gidiş geliş, haberler. Ben ayrıntıya girmedim. Tabi konu Muhte Savaşı değil. Ama hepiniz biliyorsunuz ki Aleyhisselam minberinde otururken ona bu malumat gelecek. Ashabına bunları savaşı görüyor gibi o sahne önüne getirilecek. İşte Zeyd sancağı aldı. Şöyle oldu, böyle oldu. Bütün savaşı anlatır. Bunlar kaynaklarımızda var. Ha hocam, bunlara niye söylemediniz diye düşünmeyiniz diye söylüyorum. O sahne içerisinde Zeynep binti Cahş annemiz olmadığı için bütün sahneleri vermiyorum. Sadece bir kenarda bile görsek annemizi, hemen o sahneyi diğer annelerde vermiş olsak da 50 tekrar da olsa muhakkak veriyoruz efendim. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselam ruh ve gönül güzelliği mübarek yüzüne yansımış bir şekilde sevgili annelerimize bakıyor. Arada zaman geçti artık. Muhabbetin zirvesini yaşayan sevgili annelerimiz de aynı şekilde mukabele ediyorlar. Bu hep böyle oluyor çünkü. Hazreti Zeynep annemiz bir işle meşgul olurken bir münadinin nida ettiğini duydu. Ne diyor münadi? Ey Müslümanlar! Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden her Müslüman Ramazan'da Medine'de hazır olsun. Resulullah'ın buyruğudur bu ey Müslümanlar. Her biriniz birbirinizi haberdar ediniz. Bunu duyuyor sevgili annemiz. Resulullah'ın buyruğudur diyor. Her biriniz birbirinizi haberdar ediniz. Yeni bir sefer var herhalde. Ama acaba nereye? Hazreti Zeynep annemiz ilan edilen haberi duyup kendi kendine böyle cevap veriyor. Hemen ardından da hazırlık yapmaya başlıyor. Resulullah'ın emri açık ve net. Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına sefer için hazırlık yapmalarını emretmiş, ancak nereye gidileceğini söylememişti. Bu arada Mekke'ye giden dağ yollarını ve geçitleri nöbetçilerle tutturdu. Hazreti Ömer'i de bu nöbetçiler üzerine denetçi olarak görevlendirdi. O da ana yollardan en küçük patika yollara, hatta dağ yollara ve geçitlere varıncaya kadar sürekli dönüp dolaşıyor ve nöbetçilere talimatlar veriyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Nedir onun verdiği talimat? Çok dikkatli olun. Çok dikkatli olun diyor. Çok dikkatli olun. Mekke'ye geçip gitmek isteyen hiçbir kimseyi buralardan asla bırakmayın. Asla bırakmayın. Her ne olursa olsun bizden habersiz hiç kimse girip çıkmamalı buradan. Talimat bu. Evin içine varıncaya kadar her yere sıkı bir denetim getiren Resulullah Aleyhisselam bütün her tarafı tutturarak çok üst düzeyde emniyet tedbirleri aldı. Bu arada etrafa gönderdiği uzmanları vasıtasıyla ciddi istihbarat ağı kurmuştu. Bütün bunların yanında dua etmeyi de asla ihmal etmiyordu. Bilmem farkında mıyız? Yani Aleyhisselam bir insan, bir beşer, bir devlet başkanı aynı zamanda olarak yapması gereken her şeyi yapıyor ama muhakkak dua da ediyor. Biz şimdi bir şey için elimizi açıp Allah'tan istiyoruz ama kavli, sözlü dua ediyoruz. Ama fiili dua, yani ona hazırlığımız yoksa söz ne yapsın yani? Diğer taraftan fiili olarak bütün hazırlıkları yapacağız. Cenab-ı Hak takdir etmediyse o da olmaz. O yüzden mutlaka duamızı da edeceğiz. Bakınız Aleyhisselam duasında hangi ifadeyi kullanıyor ve işaret nedir? Ey Allah'ım, yurtlarına ansızın baskın varıp kavuşuncaya kadar Kureyşlilerin casus ve habercilerini görmez ve işitmez et. Kureyşlilerin gözlerini bağla. Biz onların üzerine birdenbire varalım da kan dökülmesin. E tabi bunu Aleyhisselam dua ederken herkesin yanında açıktan açığa etmiyor. Çünkü sefer esnasında nereye gidileceğini söylememiş Aleyhisselam. Bunu özellikle söylüyor. Resulullah Aleyhisselam'ın mesajını alan her kabile hemen hazırlanıp Medine'ye doğru yola çıkıyordu. Her saat ve her gün gelenler oluyordu. Kısa süre içinde 10 bin kişi toplanmış, emre hazır vaziyette ordugahta yerini almıştı. Etraftan gelenler çok olduğu gibi muhacirler ve ensardan sefere katılmayan tek bir kimse yoktu. Evet, bütün hepsi sefere katılmışlardı. Kaynaklara geçtiği kadarıyla muhacirlerin sayısı 700, ensarın sayısı 4000 kişiydi. Ama ordu 10.000'i bulmuş. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz de diğer annelerimiz ile beraber Resulullah Aleyhisselam'ı yolcu etmeye çıkıyor. İslam ordusu Resulullah Aleyhisselam komutasında Medine'den ayrılıyor. Önce başka istikamete giderken belli bir sürede sonra da Mekke istikametine doğru yönelince ashab-ı kiram ancak anlıyorlar ki Mekke'ye gidiyoruz diye sevinçlerinden tekbir getirmeye başlıyorlar. Tabii bunları Zeynep annemiz görmüyor. Biz şimdi ne yapıyoruz? Aradan uzun bir zaman geçti cümlesini kullanıyoruz. Nedir? Ordu gitti, Mekke'yi fethetti. Çünkü Zeynep annemiz bu ordu içinde yok. Dolayısıyla konumuz Zeynep binti Cahş annemiz. Hazreti Zeynep annemiz radıyallahu anha bir yandan işlerini yaparken diğer yandan da gözü kulağı Mekke tarafındaydı. Bu seferde de kura yine başka bir annemize çıktığı için çok arzu etmesine rağmen Mekke fethine katılamamıştı. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz. Ama gönlünü onunla beraber göndermişti. Kendisi Medine'de olsa da gönlü Resulullah Aleyhisselam ile Mekke yolundaydı. Tabii bütün annelerimiz aynı konumdalar. Bunu tekrar ifade etmekte fayda görüyoruz efendim. Resulullah Aleyhisselam yaşanan duruma ve gelişen olaylara göre bir sefere çıktığı zaman Medine'yi habersiz bırakmıyordu. Aynı şekilde Medine'den de sefer boyunca haber alıyordu. Bu sürekli böyle işlediği için her iki tarafta nerelerde nelerin yaşandığını büyük bir çoğunluğunu zamanında yani öğreniyorlardı. Olayların diğer ayrıntılarını da daha sonra öğrenmeye çalışıyorlardı. Yani bu şekilde bir başka eğitim öğretim sürüyordu. Bunu her zaman görüyoruz kıymetli dinleyenlerim. Açık ve net bir şekilde bunu görüyoruz. Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin ki şu an konumuz o, bize yaptığı rivayetlerde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın insanlara vahiy anlattığı gibi yaşanan hadiseleri insanların neleri ne kadar bilmeleri gerekiyorsa onları da anlattığı noktasında sadece Zeynep binti Cahş annemizin değil Hazreti Ayşe annemiz özellikle başta olmak üzere bütün sahabilerin rivayetidir. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz ordu Medine'den çıktı gitti neler yaşandı bilmiyor. Ancak Resulullah Aleyhisselam kurduğu haber ağıyla istibrat halinde işi yürütüyor. Belli bir şey netleşince eğer açıklaması gerekiyorsa açıklıyordu. Şimdi burada açıklanacak mühim bir yere geldik ama süremizin dolduğunu görüyorum. İnşallah haftaya bunu yine sizlerle paylaşmak üzere bugünkü sohbeti burada noktalıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.